kitap Altı Nokta Körler Derneği Sesli Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasaktır. Seslendiren İrem Arı Ovalı. Eserin adı Kar Kokusu. Yazarı Ahmet Ümit. Türü polisiye roman. Bu kitap 288 sayfadır. 1. Bölüm. 2 gündür aralıksız yağan kar akşam üzeri durdu. Moskova'nın gri silüeti geceyle birlikte mavi bir ayaza büründü. Kenti çevreleyen birbirinin aynı apartmanlardan merkezdeki 100 yıllık görkemli taş yapılara, devlet binalarının kızıl yıldızlı kulelerinden ünlü katedrallerin altın kubbelerine kadar camdan bir gecenin içine gömülen bu yaşlı kent pusulasını yitirmiş, nereye gittiğini bilmeyen buzdan bir gemiye benziyordu. Moskova'nın kuzeybatısındaki Kurkino köyünde yabancı ülkelerden gelen öğrencilerin kaldığı sitenin nöbetçi kulübesinde her zamanki görevlinin yerinde Viktor ile Nikolay oturuyordu. Kardan yansıyan ışık kulübenin camlarını vuruyor, sigara içmekte olan adamların yüzünü mavi bir aydınlığa boğuyordu. Nikolay, kadranı neredeyse bileğinin üstünü tümüyle kaplayan saatine bakarak söylendi. 10:30'a geliyor. Bu saatten sonra kimse dışarı çıkmaz. Biz niye bekliyoruz hala? Daha iri yapılı olan Viktor soruyu yanıtlamadı. Arkadaşının tavrına bozulduğu her halinden belliydi. Bu yeni yetmeyi niye vermişlerdi ki yanına? Toyluğuna bakmadan bir de ukalalık yapıyordu. Sigarasından derin bir nefes çekerken artık konuşmasa diye geçirdi aklından. Ama yeni yetmen Nikolay alnını kaşıyarak sürdürdü sözlerini. Yıldırım'ın mesajı buradaki öğrenciler için bıraktığı bile belli değil. Viktor'un sabrı taşmak üzereydi. Bu bölgede Türklerin bulunduğu başka bir yer biliyor musun? Dedi. Mesajı alacak kişinin Türk mü olması gerekiyor? Azerileri niye araştırmıyoruz? Saçma! Dedi Viktor. Sinirlendiğini gizlemeye gerek duymadan. Bir Sovyet vatandaşıyla bağlantı kuracak olsalardı, herkesin dikkatini çekebilecek böyle küçük bir yeri seçmezlerdi. İlişkiye geçecekleri kişi Moskova'yı tanımadığı için Yıldırım, Kurkino gibi tehlikeli bir bölge. Yani adamının bildiği az sayıdaki yerlerden birine gelmeyi göze aldı. Bilemiyorum, dedi Nikolay. Arkadaşının söyledikleri onu ikna edememişti. Belki mesajı şifresi çözüldüğünde anlarız. Klasik bir şifreymiş, değil mi? Osip öyle söyledi. Şu anda Türkçe kitapların bulunduğu bir kütüphanede harıl harıl şifrenin hazırlandığı kitabı arıyorlar, dedi Viktor. Sonra anlamlı bir tostonu ile ekledi. Yani bu gece dışarıda olan yalnızca biz değiliz. Viktor'un serzenişini anlamamazlıktan geldi Nikolay. Ya kitabı bulamazlarsa? Bulurlar, bulurlar. Bugüne kadar çözemedikleri şifre olmadı, dedi. Ama bu mesaja fazla bel bağlamayalım. Hiçbir şey çıkmayabilir. Yan yana sıralanmış 4 satır rakamla ne anlatılabilir ki? Kendisine sorulduğunu sanan Nikolay sıralamaya başladı. Bir uyarı, yeni bir buluşma yeri ya da bir soru. Haklısın, dedi Viktor. Kısa ve net talimatlar. Sitedeki köstebeğin neler yapmasını istiyorlarsa. Nikolay sigara tutan eliyle Kurkino'daki 2 katlı ahşap evlerden farklı olarak modern tarzda inşa edilmiş sitedeki binaları gösterdi. Adamımızın burada olduğuna emin gibisin. Gibisi fazla. Öyleyim. O zaman neden siteye girmedik? İçeriden gözetlemek daha kolay olmaz mıydı? Öğrenciler bizi fark edebilirdi. Öğrenciler deyip duruyorsun da Viktor Zaharoviç, burası hiç okula benzemiyor. Haklısın. Alışılmış bir okul değil. Burada komünist ve işçi partilerinin üyeleri eğitim görüyor. Zaten adı da Uluslararası Leninizm Enstitüsü. Merkez binası Moskova'da. Belki görmüşsündür. Aeroport metro istasyonunun karşısında küçük parkın yanındaki sarı taştan görkemli bina. Okul oradaysa öğrencilerin burada ne iş var? Moskova'daki binada çoğunlukla Almanya, İsveç, Yunanistan, İspanya, Portekiz gibi ülkelerde yasallık kazanmış partilerin üyeleri eğitim görüyorlar. Ülkelerinde yasa dışı çalışmak zorunda bırakılan partilerin üyeleri ise CIA, Mossad gibi istihbarat örgütlerinin takibinden uzak olsun diye bu sitede konuk ediliyorlarmış. Nikolay'ın gözleri kurnazca parladı. Öğrencilerin hepsi yabancıysa siteye girmemiz sorun olmazdı. Kolayca çevirmen ya da öğretmen diye gösterebilirdik kendimizi. Victor genç arkadaşına ilk kez hak veriyordu. Çaresizlik içinde açıkladı. Merkez şu anda içeri girmemizi istemiyor. Andrei Alegoviç defalarca uyardı beni. Sanırım parti izin vermiyor. Ne de olsa buradakiler merkez komitesinin konuğu. Merkez komitesinin konukları arasında bir köstebek ha! Dedi hınzırca gülümseyerek Nikolay. Hem de konukların hepsi komünist. Bunda şaşılacak bir şey yok, dedi Victor. Arkadaşının alaycı tavrına katılmadığı belliydi. Kapitalist ülkelerdeki komünist partiler zor koşullarda savaşıyorlar. Oralar düşmanın sızmasına en açık alan. Sesi içtenlikten yoksundu ama işe yaradı. Nikolay'ın yüzü ciddileşti. Merakla sordu. Yalnızca Türk istihbaratı mı var dersin bu işin arkasında? Amerikalılar da bulaşmış mıdır? Ne fark eder ki? Hem Türkleri küçümseme. Dünyanın en sinsi istihbarat örgütüne sahipler. Türklerin istihbarat örgütünü pek iplemedi Nikolay. Aklını partinin tavrına takmıştı. Ya adamı yakaladığımızda merkez komitesi sorun çıkarırsa? Sigarasından derin bir nefes daha çeken Victor, küçümseyen bakışlarla süzdü arkadaşını. Neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu anlamaktan yoksundu bu yeni kuşak. Olmaz öyle şey, dedi kesin bir tavırla. Sosyalist anavatanın güvenliği her şeyin üstündedir. Bir süre ikisi de sustu. Yakınlarda bir yerlerden köpek havlamaları duyuldu. Sesin geldiği yöne döndüler. Kimsecikler görünmüyordu. Yeniden söze başladı Nikolay. Diyelim ki yanılıyoruz. Diyelim ki adamlar bizi yanlış yönlendirmek istiyor. Dedi Victor arkadaşının söylediklerini aptalca bulduğunu gizlemeye gerek duymayarak. Bilirsin işte, dedi Nikolay. Victor'un umursamazlığını bu defa gerçekten de fark etmemişti. Aslında köstebek falan yoktur ortada. Ama sanki varmış gibi gösterilir. Her yana izler serpiştirilir, ipuçları bırakılır. Biz de seçilen kurbanı suçüstü diye yakalarız. Hayal gücün fazla çalışıyor. Komünist partilere karşı operasyonlarda bu yöntem pek kullanılmaz. Bugüne kadar kullanılmamış olması bundan sonra kullanılmayacağı anlamına gelmez. Belki de gördüğümüz buzdağının küçük bir kısmı. Altından ne çıkacağı belli değil. Belki de komünist partisi değil de daha büyük bir balık vardır işin içinde. Neden daha basit düşünmüyorsun? Türkiye'de askeri bir yönetim var. Devrimciler bu diktatörlüğe karşı dövüşüyorlar. Türk İstihbarat Örgütü de onları yakalamak, partilerini dağıtmak istiyor. Anlaşılan o ki aralarına bir köstebek sızdırmışlar. Biz de adamı fark ettik. Elimizdeki bilgiler köstebeğin bu sitede yuvalandığını gösteriyor. Hepsi bu. Ben hepsinin bu olduğunu sanmıyorum, diyerek varsayımını sürdürdü Nikolay. Baksana, Yıldırım'ın bıraktığı mesajı da kimse gelip almadı. Dışarı çıkma fırsatını bulamamıştır. Bugün Türk komünistleri için önemli bir gün. Nikolay anlayamamıştı. Soru dolu bakışlarını arkadaşına dikti. Bundan 65 yıl önce Türkiye Komünist Partisi'nin 15 yöneticisi Sovyetler Birliği'nden ülkelerine dönerken öldürülmüş. Bugün yani 28 Ocak gecesi o toplu kırımın yıl dönümüymüş. Sitede bir anma toplantısı düzenlemişler. Ne yani? Adamımız düşmanlarının anısına saygısızlık olacak diye mi mesajı almaya gelmedi? Onun bu alaycı tavırlarından nefret ediyordu Viktor. Ama soğukkanlılığını korumayı bildi. Hayır, dedi donuk bir sesle. Herkes toplantı telaşı içinde koştururken köstebeğimizin dışarı çıkması dikkat çekerdi. O yüzden mesajı almaya gelmedi. Anladın mı? Anladım, anladım. O zaman adamımız mesajı almaya yarın gelecek. Büyük olasılıkla. Ama fırsat bulamazsa öbür gün de gelebilir. Benim de söylemek istediğim bu, diyerek taşı gediğine koydu Nikolay. Bizim burada beklememizin ne faydası var? Viktor başını kaldırıp Nikolay'ın gölgede iyice koyulaşan uçuk yeşil gözlerine sertçe baktı. Bu oğlanın işi çözmekten çok kişiliğini ispat etme derdinde olduğunu biliyordu. Bütün bu alaycı tavırların, cin bakışlarının altında geri kafalı bir istihbaratçı olarak gördüğü Viktor'un inisiyatifini kırma, sorumluluğu ondan alma düşüncesi yatıyordu. Zeki, sezgileri güçlü, parlak bir istihbaratçıydı Nikolay. Tıpkı bir av köpeği gibi işin kokusunu hemen alır, parçaları hızla birleştirip kısa sürede sonuca ulaşırdı. Ama pürüzler çıkıp da iş uzamaya başlayınca dikkati dağılır, sonuca gitmekte zorlanırdı. Türk Büyükelçiliği'nde kültür ataşe yardımcısı olarak çalışan, gerçekte MIT'in güvenilir elemanlarından olan Yıldırım Korun'un buralarda bir iş çevirdiğinin kokusunu ilk alan da Nikolay olmuştu. Onun uyarısıyla Yıldırım'ı izlemişler, Kurkino'daki oyuncak mağazasının tuvaletine yerleştirdiği şifreli mesajı böyle tespit etmişlerdi. Bunu Nikolay'ın uyanıklığına, sezgilerindeki yanılmazlığa borçluydular. Ama öte yandan sabırsızlığı, deneyimsizliği operasyonu batırabilirdi. Belki de bu yüzden onu başına bela etmişlerdi. Belki kişilik olarak da zayıf biridir diye düşündü Viktor. Bu karanlık kulübede avlarını beklemek yerine sevgilisinin koynunda yatmayı istiyordur. Pek de haksız sayılmaz. Kim istemez ki? Sevgilisi ya da sarılıp yatacağı bir kadın olduktan sonra 5 ay önce bir jimnastik öğretmeniyle kaçan karısını anımsadı. Bunun gibi genç, yakışıklı bir piç diye geçirdi aklında. Ama karısı evde onu bekliyor olsaydı da Viktor bu sigara dumanına boğulmuş kulübeyi terk edip gidemezdi. Görevi her şeyin üstündeydi. Bu yeni yetme de görev bilinci ne demektir öğrenmeliydi. Bak yoldaş Nikolay, dedi. Gözlerini arkadaşının yakışıklı yüzünden ayırmadan. Burada oyun oynamıyoruz. Bizim işimizde fırsat bir kez kaçtı mı bir daha bok yakalarsın. Fırsatı kaçırmamak için bu pis kulübede bekleyeceğiz. Anladın mı? Gerekirse sabaha kadar, hatta ertesi gün akşamına kadar bekleyeceğiz. Nikolay bu düşünceye katılmıyordu ama sesini çıkarmadı. Ülkede yaşanan büyük değişimin güvenlik örgütüne de yansıması kaçınılmazdı. Viktor gibilerin suyu hızla ısınıyordu. Çok az ömürleri kalmıştı örgütte. Onlarla dalaşıp kariyerini tehlikeye atmaya değmezdi. Elindeki sigarayı önündeki metalkül tablosunda ezdikten sonra bakışlarını dışarıya, karın aydınlığında mistik bir görüntüye bürünen yola çevirdi. Sitede çalışanlar yoldaki karları temizlemiş, çiğnene çiğnene topraklaşan kalın buz kütlesini ortaya çıkarmışlardı. Sert rüzgar ince bir kar bulutunu buz kütlesinin üzerinde sürükleyerek sitenin içlerine götürüyordu. İkinci bölüm. Rüzgar önüne kattığı kar bulutunu telaşla yürümekte olan Mehmet'in ayaklarına çarptı. Beyaz tanecikler genç adamın siyah postallarına, kadife pantolonunun yumuşak yüzeyine tutundular. Rüzgar Mehmet'in bacaklarına yapışan kar tanelerini aldırmadan yoluna devam etti. Sitenin çitlerini aşarak kuzey denizlerine doğru uğultuyla savrulup gitti. Mehmet'in ne kuzey denizlerine doğru esen bozkır rüzgarını ne de ayaklarına çarpan kar bulutunu görecek hali vardı. Adımlarını açmış, Asaf'ın kaldığı binaya doğru yürüyordu. Ayazın yüzünü kavurduğunu hissetti. Gür bıyıkları sanki teker teker donup dikiliyorlardı. Yün paltosunun yakasını kaldırıp tüylü siyah kalpağını kulaklarına kadar indirerek biraz daha hızlandı. Asaf'la bu gece konuşmalıydı. Yarın çok geç olabilirdi. Aslında kendi yoldaşları dururken Asaf'a gitmesi doğru değildi. Parti sekreteri Hikmet neyse de öteki yoldaşlar fena bozulacaklardı bu işe. Ne de olsa Asaf onların kolektifinden biri değildi. Ama olayları daha iyi değerlendirebilme yeteneğine, daha önemlisi geniş bir yetkiye sahipti. Kolektifte onu sevmeyenlerin sayısı her geçen gün artmasına karşın yine de Asaf'ın yoldaşlar üzerinde yadsınamaz bir etkisi vardı. Çünkü o merkez komitesi üyesiydi. Asaf'ın kaldığı küçük daire bej renkli 8 bloktan oluşan sitenin ilk binasındaydı. Binalar beyaz kar örtüsünün arasında kara bir yılan gibi uzanan asfalt yolla birbirine bağlanıyordu. Küçük bir korusu, kıyısına yaban ördeklerinin konup kalktığı, tazlıklarla çevrili bir deresi bulunan bu eğimli arazinin üzerinde 300'er metre aralıklarla yerleştirilen binalar, 1980 olimpiyatlarında yarışacak konuk sporcular için inşa edilmişti. Site, olimpiyatlardan sonra Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin kullanımına açılmış, parti de Uluslararası Leninizm Enstitüsü'nün hizmetine sunmuştu burayı. Sitedeki binalardan biri okula dönüştürülmüş, geniş odalar dershane gibi düzenlenmişti. Şili, Türkiye, Lübnan, Nikaragua gibi ülkelerden, çoğu sağlıksız tutuk evi yaşamından, iç savaşın ateşinden, yeraltının ağır koşullarından gelen bu insanları görecekleri eğitim kadar kısa bir süreliğine de olsa dinlenmeleri, moral değerlerini yükseltmeleri, kendilerini toparlamaları da önemliydi. Sağlığı bozulmuş birçok yaşlı komünist biraz da bu amaçla gönderiliyordu Moskova'ya. Ama öğrencilerin büyük bölümü devrimci teoriyi öğrenmek, geleceğin parti yöneticileri, hatta uluslararası komünist hareketin önderleri olabilmek için gelmişlerdi buraya. Sitedeki ışıkların birer birer karaldığı bu soğuk gecede aceleyle yürüyen Mehmet de onlardan biriydi. Alışılmışın dışında o, 1970 sonrası Türkiye'yi saran eylem fırtınasına kapılarak değil, Marksist kuramı okuyarak gelmişti partiye. Hukuk fakültesindeyken sol düşüncelere yatkınlık duyduğunu ama kendi görüşlerine yakın bir örgütü seçmekte zorlandığı için hiçbir politik gruba katılmadığını söyleyecekti sonradan arkadaşlarına. O dönemde okumaya vermişti kendini. Fakülteyi bitirip avukatlık yapmaya başladığı yıllarda biraz da aynı büroyu paylaştığı meslektaşının etkisiyle partiye yakınlaşmış, doğru çözümlemeleri, sağduyulu kararlarıyla yöneticilerin ilgisini çekmişti. Partiyle ilişkiye geçtikten sonra da okumakla geçirdiği eylemsiz yılların acısını çıkarmak istercesine olayların en önünde yer almaya başlamıştı. Bazı arkadaşlarının onu soğuk, hırslı bulmasına karşın aldığı her görevden yüzünün akıyla çıkmayı başararak adını yetenekli kadroların listesine yazdırmıştı. Ama bu gece o ünlü soğukkanlılığının yerinde yerler esiyordu. Gizlilik nedeniyle sorununu herkesle konuşamazdı. Yemekten sonra konuyu bilen tek kişiye Cemil'e anlatmıştı kaygısını. Cemil nedense söylediklerini önemsemez görünmüş, sakin olmasını önermişti ona. Ama sakin olacak hali kalmamıştı Mehmet'in. Bu sorunu ancak Merkez Komitesi üyesi Asaf çözebilirdi. Asaf okulun Moskova'daki merkez binasında kalıyordu. 28-29 Ocak anma günü nedeniyle Kurkino'ya gelmiş, akşam yemeğini yoldaşlarıyla birlikte yedikten sonra geceyi de burada geçirmeye karar vermişti. Yemekhanenin yolu üzerindeki Latin Amerikalıların kaldığı 5 numaralı burağa yaklaşırken bir gitar sesi duydu. Hemen Rosa geldi aklına. Alman asıllı Brezilyalı kız. Moskova'nın kül rengi ışığında bile parıldamayı sürdüren altın sarısı saçlar, yüzündeki çocuksu anlamı pekiştiren bal rengi çiller, derin bir kuyu gibi gölgeli gözler. Kızın hola diyen genç sesi çınlar gibi oldu kulaklarında. Ama hemen kovdu bu hayali kafasından. Şimdi aşk düşünecek hali yoktu. Hem parti bu tür ilişkileri pek hoş karşılamıyordu. Gerçi yoldaşlardan bazıları bu kuralı bozmuyor değildi ama Mehmet'in de onların yanlışına uyması gerekmezdi. Binanın kapısından geçerken gitar tınısına neşeli sesler de eklendi. Brezilyalılar diye söylendi. Bu adamlar eğlenceden başka bir şey bilmez mi? Bakışları binanın duvarına kaydı. Duvara dayanmış sıra sıra demir çubukları gördü. Avuçlarında bir sızı duydu. Akşam yemeğinden önce bu uçları mızrak gibi sivri çubuklarla yemekhanenin yolundaki buzları kırmışlardı. Yemekhanenin sorumlusu anaç Nina Adreyevna yemek için kuyruğa giren öğrencileri başına toplayarak yarı şaka yarı ciddi bir tavırla eğer yemekhanenin yolundaki buzları kırmazlarsa bu akşam aç kalacaklarını söylemişti. Çünkü yemekhaneye malzeme taşıyan görevlilerden biri düşüp ayağını incitmişti. Haydi yavaşlar demişti kadın. Altın kaplama dişlerini gösteren şen gülüşüyle. İşlemeyen dişlemez. Yemenliler her zamanki gibi bu işe çok bozulmuş. Hemen kaytarmanın yollarını aramaya başlamışlardı. Öteki grupların da çalışma fikrinden pek hoşlandıkları söylenemezdi ama Türkler her zamanki gibi hemen demir çubukları kapıp işe koyulmuşlardı. Türklerin arasındaki en hevesli kişilerden biri de kuşkusuz Mehmet'ti. Latinlerin kaldığı binayı Rosa'nın güzel görüntüsüyle birlikte arkada bırakıp koruluğun içine girdi Mehmet. Yaprakları çoktan dökülmüş ak gövdeli kayınların, kar parçalarının dallarına tutunup kaldığı uzun boylu çam ağaçlarının arasına ilerleyerek kısa sürede korunun ortalarına vardı. Gözleri ağaçların arasından seçilmeye başlayan Asaf'ın kaldığı binadaydı. Dairenin ışığı yanıyor muydu? Evet! Dedi sevinçle. Aynı anda arkasında bir ses duydu. İrkilerek durdu. Hızla geriye döndü. Gözlerini kısarak çevresine bakındı. Kimsecikler yoktu. Ağaçların arasında koyulaşarak uzanan yol bomboştu. Kim var orada? Diye seslendi. Sonra Rusça aynı sözcükleri tekrarladı. Kutatam! Ama küçük koruda yankılanan kendi ürkek sesinden başka bir şey duymadı. Kargalar olmalı diye geçirdi aklından. Bu soğukta karga olur mu? Diye duraksadı sonra. Niye olmasın? Diyerek rahatlattı kendini. Çok dayanıklı kuşlarmış kargalar. 100-150 yıl yaşarlarmış. Osmanlı-Rus savaşını görenleri bile vardır belki. Tedirgindi. Ama yoluna devam etmek için acele etmedi. Bir süre daha arkasına bakındı. kimsenin olmadığından emin olunca dönüp daha hızlı adımlarla yürümeyi sürdürdü. Bakalım Asaf ona yardım edecek miydi? Bundan çok emin değildi ama anlatacaklarının bu yoldaşı yakından ilgilendireceğini biliyordu. Çünkü Asaf kolektifin işleyişine karışmaya can atıyor, önemli biri olduğunu hissettirmek için her olanı değerlendiriyordu.